Haber hafta sonundan herkese merhaba, ben Buket Topaktaş. Dış politika gündemi yoğun. Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp bizlerle olacak. Kendisiyle yaklaşan NATO zirvesi hakkında konuşacağız. Önce Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma bakalım. 3 gündür devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı düzenledi. Kiev Belediye Başkanı 7 yaşındaki bir kız çocuğunun enkazdan kurtarıldığını açıkladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Ayrıntılar haberimizde.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin belediye başkanı Oleksandr Sitriyuk, şehrin Rus birlikleri tarafından işgal edildiğini açıkladı. Şehrin saldırılar nedeniyle ciddi hasar gördüğünü belirten belediye başkanı, şehir şu anda Rusya'nın tam işgali altında. Kendi düzenlerini kurmaya çalışıyorlar. Bildiğim kadarıyla şehre bir komutan atadılar dedi. Rus askeri birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeli saldırı düzenledi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, Şevçenkirski semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Konashenkov, Rus askeri birliklerinin operasyonları sonucu Luhansk bölgesinde Severodonetsk ve Borovskoye şehriyle Voronovo ve Sirotino yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını duyurdu. Konashenkov, Severodonetsk ve Borovskoye şehrinin kurtarılmasıyla birlikte Luhansk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Seversky Donets'in tüm sol kıyı bölgesi bu yönetimin tam kontrol altına girdi dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtti. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Boris Johnson'ın G7 zirvesinde Ukrayna'ya destek toplamak için bir çağrıda bulunacağı bildirildi.
32. NATO zirvesi İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. 30 üye ülkenin öncelikli olarak ele alacağı konu Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Zirveye Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gidiyor. Haberimizi izleyelim. Ardından konuya ilişkin emekli büyükelçi Selim Kuneralp'e bağlanacağız.
32. NATO zirvesi İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. 30 üye ülkenin öncelikli olarak ele alacağı konu Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Zirveye 30 NATO üyesi ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra ittifakla yakın ilişkileri olan 14 ülkenin liderleriyle AB Konseyi ve AB Komisyon başkanları katılacak. Zirve, İspanya Kralı 6. Felipe'nin 28 Haziran'da devlet ve hükümet başkanlarına Kraliyet Sarayı'nda vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. 5000 kişinin katılacağı zirve için polis ve askerden oluşan 10.000 güvenlik görevlisi çalışacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski video konferansla, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise Madrid'de zirveye katılacak. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez yaptığı bir açıklamada 28-30 Haziran'da Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ana konusunun Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılım başvurusu olacağını söylemişti. Álvarez, zirvenin NATO ve Avrupa'nın güvenliği için dönüm noktası olan bir dönemde gerçekleşeceğini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan çok zorlu bir dönemden ve meydan okumalardan geçildiğini belirtmişti. Zirveye AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gidiyor. Erdoğan'ın olası Suriye'ye operasyonu, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye-Yunanistan gerilimi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru ve küresel ekonomik kriz konuları hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.
NATO zirvesi hakkında konuşmak için Selim Bey'e bağlanacağız. Selim Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ederiz. Rusya-Ukrayna Savaşı 5. ayında devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çatışmaların yıllarca sürebileceğini ve Batı'nın bu süreçte Kiev'i desteklemeye hazır olması gerektiğini söylemişti. NATO zirvesini Moskova'da yakından izleyecek. NATO'nun her 10 yılda bir güncellediği stratejik konsept belgesinin zirvede yürürlüğe sokulması öngörülüyor. Peki zirvede ve açıklanacak yeni stratejik konsepte neler bekleniyor?
Şimdi ilk önce şeyi sizi kutlamak istiyorum. Haber yayınının başında Ukrayna'daki son böyle vahşet olaylarını gösterdiniz. Bizdeki medyada maalesef buna pek rastlanmıyor. Yani Ukrayna'da sanki artık hiçbir şey olmuyormuş gibi konu yavaş yavaş böyle gündemden düşürülme yoluna gidiliyor medya tarafından. Oysa gösterdiğiniz şeylerinde, videolarında işaret ettiği gibi savaş değil bitmek her zaman biraz bir parça daha böyle vahşileşiyor. 7 yaşında çocuklar falan enkaz altından çıkartılıyor, işte tahribat muazzam falan. Şimdi dolayısıyla tabii bu dış dünya için belki Türkiye'de kamuoyunun çok fazla dikkatini çekmiyor artık ama dış dünya için çok önemli bir sorun. Geçen hafta işte Avrupa Birliği zirvesi yeniden onu ele aldı ve katılan işte 27 ülkenin liderleri çok kuvvetli bir mesaj yayınladılar. Yani Rusya'nın bu savaştan kazançlı çıkmaması gerektiği ve tanınmış olan uluslararası hudutların gerisine dönmesi gerektiğini ifade ettiler. Yani bu demek oluyor ki Donbas'ı boşaltacaklar, Kırım'ı muhtemelen boşaltacaklar. Savaş bunlar olmadan bitmeyecek. Dolayısıyla Stoltenberg'in demin bahsettiğiniz açıklaması çok şaşırtıcı değil. Yani bu savaşın uzun sürmesi bekleniyor. Ve tabii ki Madrid'deki zirvede de en öncelikli konu halini alması gayet normaldir. Şeye gelince, stratejik konsepte gelince, dediğiniz gibi işte bu aşağı yukarı her 10-12 senede bir yenilenen bir metin. Bunun üzerindeki çalışmalar aşağı yukarı 1-1,5 senedir falan devam ediyor. Doğrusu aslında çok fazla bir şey sızmadı bunun hakkında. Sadece işte kabul edileceği açıklandı. Ve NATO'da başka bir bilgi vermedi çalışmalar hakkında. Son dakikaya kadar muhtemelen bir takım böyle müzakerelere yol açması beklenebilir. Tabii Rusya ve Çin savaşı, pardon Rusya-Ukrayna savaşı özür dilerim, muhakkak ki stratejik konsepti en büyük sınavlarından bir tanesini teşkil edecektir. Bundan 2 yıl önce hatırlayacaksınız Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO'nun bir beyin ölümüne ulaştığını söylemişti. Rusya-Ukrayna savaşı bu beyin ölümünden çok uzakta olduğunu ispat etti NATO için. Bu muhakkak ki bir şekilde yansıyacaktır. Yani NATO'nun Rusya saldırganlığına daha hazırlıklı ve daha iyi teşhisli bir hale gelmesi talebinde bulunacaktır muhakkak ki. Bu stratejik konsepte muhakkak ki önemli bir yer alacaktır. Çin'le ilişkilerde muhtemelen yer alacaktır. Basında gördüğüme göre yani Çin de çünkü böyle dengeleri bozan bir ülke olarak görülmeye başladı. İşte Doğu Asya'da bu Pasifik, Batı Pasifik denizinde işte bu Tayvan'a saldırabileceği izlenimi gittikçe kuvvetleniyor. Bu herhalde NATO için bir endişe kaynağı olacaktır. Yani ülkelerin sorunları böyle bir barışçıl müzakere yoluyla değil de kuvvet yoluyla çözmeye çalışmaları tabii çok hoş bir şey değildir. Sonra bir takım başka sınırlamalar var. İşte bu elektronik veyahut da haberleşme güvenliği sorunları muhakkak ki yüksek teknoloji şeyleri muhakkak ki üzerinde durulacaktır. Bunlar tahmin ederim başlıca konular, başlıca sınavlar şeklini alacaktır. Belki enerjiden bahsedeceklerdir. Enerji krizinin, yani Rusya savaşının, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı enerji krizinin işte NATO'nun güvenliği için yarattığı tehdit, böyle şeyler yer alacaktır benim tahminim, stratejik konsepti.
Peki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı bir açıklamada stratejik konsept belgesinin terörün her türlüyle mücadele kararlılığını vurgulaması gerektiğini kaydetmiş. Ancak ayrıntı vermemişti. Türkiye'nin yeni stratejik konsept belgesinden beklentileri neler olabilir? Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?
Evet, yani terör tabii bu NATO gündemine de girmiş oldu. İsveç ve Finlandiya'nın adaylığına koyduğumuz itirazlardan dolayı bunu da muhakkak ki gündeme getireceklerdir. Zaten basında, yabancı basında, çünkü Türk basınında bunun ayrıntıları çok fazla yer almıyor. Fakat yabancı basında tarafların hala yani bir hafta filandan az, 3 gün filan kalmış olmasına rağmen görüşmelerini sürdürdüklerini, yani Finlandiya, İsveç, NATO, Türkiye geçtiğimiz cuma günü bir toplantı yapmışlardı. Toplantının esasında fena geçmediğine dair şeyler, bilgiler sızdı. Yani bir yakınlaşmaya doğru gidiliyor. Dediğiniz gibi işte Türkiye bu zirvede kuvvetli bir teröre karşı ortak mücadele mesajını çıkmasını bekliyor. Bu da işte şeyin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO ittifaka üye olmasına itirazlarımızın geri çekilmesine yardımcı olacak olan bir takım ifadelere içereceğine dair bilgiler sızıyor. Aynı şekilde İsveç ve bir ölçüde Finlandiya'da teröre karşı mücadelede ki kararlılıklarını tekrar dile getirecekler. Sanırım İsveç'te kanuni mevzuatta da bir takım düzeltmeler yapıldı. Tabii bunlar yeterli olacak mıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tatmin etmek için? Onu şimdiden söylemek mümkün değil. Yalnız ben bir tehlikeyi belki işaret etmek isterim. Yani tabii ki terör ülke için son derece önemli bir tehdittir. Buna hiç şüphe yok ve zaten işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olsun, NATO Genel Sekreteri olsun, dünyada pek az ülkenin Türkiye kadar terörden zarar gördüğünü söylemişlerdir. Fakat bu teröre karşı mücadeleyi böyle uluslararası plana dahil etmenin bir tehlikesi var. Ve bunu böyle bir uluslararası teşkilatlarda bir tartışma konusu haline getirmenin bence riski şöyle ki, o zaman bir takım insanlar da diyebilir ki işte bakın işte İngiltere, Kuzey İrlanda'da, İspanya işte Basque bölgesinde terörle mücadele ettiler yıllarca. Onlar da işte bir hayli kayıp verdiler falan. Ama böyle bir bu konuları çözmek için bir takım formüller buldular. Yani siyasi çözüm açıkçası. İşte bunu Kuzey İrlanda'da da gördük. İspanya'da da gördük. Siz de sadece şeyle bu mücadeleyi sadece işte kuvvetle değil, başka yollarla da ondan sonra şey yapabilirsiniz, sürdürebilirsiniz veyahut da onları da yapabilirsiniz falan gibi taleplerle gelmeleri bence çok olası. O yüzden zaten şimdiye kadar Türkiye bu sorunları uluslararası teşkilatların gündemine almadan çekinmişti. Yani ikili yapılıyordu bu iş her zaman. İşte çeşitli ülkelerle doğrudan doğruya temas edilerekten onların topraklarında bulunan işte PKK veya başka terör örgütü üyelerinin daha böyle bir sıkı bir şekilde kontrol altında tutulması, işte yardımların mümkün olduğu kadar kesilmesi, bazı şartlarda ama tabii Batı Avrupa'da değil, bakın başka ülkelerde suçların ondan sonra Türkiye'ye iade edilmesi gibi yollara gidiliyordu. Uluslararası teşkilatlarda böyle topluca bir pazarlığa, tartışmaya, mücadeleye girilmiyordu. Şimdi öyle anlaşılıyor ki işte bu başka bir yol şey yapılacak, denenecek. Bunun da dediğim gibi tehlikesi böyle cevaplar olasılığı diye düşünüyorum. Bakalım nasıl cereyan edecek.
İsveç ve Finlandiya'dan devam edelim isterseniz. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin yoğun diplomatik pazarlıklarsa sürüyor. Türkiye NATO ile pazarlığında nasıl bir strateji izliyor ve NATO Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya çıkışına nasıl bakıyor sizce?
Yani şimdiye kadar yapılan bütün pazarlıklar İsveç, bilhassa İsveç, yani Finlandiya'dan ziyade İsveç'le yapıldı. İsveç'e bir takım talepler iletildi. Bazı kişilerin, işte 14 kişiydi galiba, Türkiye'ye iade edilmesi istendi. Oradaki yani listenin de biraz böyle ayaküstü hazırlandığı izlenimi ortaya çıktı. Listedekilerden bir tanesi zaten 7 sene önce ölmüş bir kişiydi. Diğer bir tanesi İsveç parlamentosunda milletvekili olan bir kadın. O da zaten Türk vatandaşı bile değil, İranlıymış. Diğerleri sanırım belki tamamı zaten İsveç vatandaşı olmuşlar. Belki bir iki istisna hariç. Bu da tabii hukuken sınır dışı edilmelerini engelliyor ve ayrıca tabi siyasi bakımdan da yani Türkiye'nin imajı maalesef son yıllarda özellikle bu hukuk konularında çok bozuldu. Hukuken de ve siyasi bakımdan da bu iadeler biraz zordu. Sanırım son zamanlarda bu iadelere o kadar fazla dikkat çekilmemeye başlandı. Takım böyle silah ambargolarının kalkması istendi. Her iki ülkede esasında böyle topluca bir silah ambargosu bulunmadığı mesajını verdiler. Her silah ihracatı, yani o ülkelerden Türkiye'ye ihracat için ayrı ayrı lisans taleplerinde bulunduğu her lisansında kendi gerekçeleriyle değerlendirildiği, yani topluca bir yasak olmadığını söylediler. İsveç'e ayrıca işte özellikle İsveç'e FETÖ ve PKK yanlılarının oradaki melce hakkının işte sınırlandırılması, faaliyetlerinin engellenmesi, YPG'ye İsveç'in verdiği söylenen desteğin geri çekilmesi gibi talepler iletildi. NATO'da burada işte iki taraf arasında NATO Genel Sekreteri bir arabuluculuk rolü oynadı. Görebildiğim kadarıyla başka ülkelerin müdahalesi pek mümkün olmadı. Mesela bir ara şey denmişti, Türkiye'nin esas amacı Amerikan yönetimi ve Amerikan Kongresi üzerinde baskı yapıp F-16'ların yeni modellerinin ve mevcut F-16'ların işte yedek parçalarının Türkiye'ye satışı için kongreden engel çıkmasını önleyecek takım şeylerin yapılması ve bu satışların da işte bir an evvel gerçekleşmesi için bu NATO ya İsveç ve Finlandiya'nın girişini böyle bir çeşit araç olarak kullanmak istendiği imajı yaratılmıştı. Fakat Amerikan yönetimi bu bizi ilgilendiren bir şey değildir. Yani İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile müzakereleri, bunları sürdürün, biz bunlara müdahil olmayacağız dendi ve nitekim bu şey F-16'lar konusunda da bir gelişme olduğunu da duymadık. Yönetim hala resmen kongreye bu satışları yapmak niyetinde olduğunu iletmemiş durumda. Sadece böyle bir bundan bir iki ay evvel böyle bir yoklama gibi bir şey yaptı. Sondaj gibi bir şey yaptı. Tepkileri görmek için. Fakat esas satış müracaatını yapmadı. Ve işte bu kriz başladıktan sonra da yapmadı. Yani Amerikan yönetimi kendini bu sorundan soyutlamış gibi gözüküyor. Bu da bir şey de şeyin de işareti olabilir. Yani bu sorun, yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya giriş sorunu bir şekilde hallolacaktır. Yani Türkiye sonuna kadar itirazlarını götürmeyecektir. Bir şekilde bir anlaşmaya varılacaktır. Demin de söylediğim gibi işte geçtiğimiz Cuma günü Brüksel'de yapılan bu dört tarafın, yani Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO yaptıkları pazarlıkların bir neticeye vermeye başladığı izlenimi verdiği en az mesajı yabancı basına belirmiş vaziyette. Bu tabii Türkiye'de anladığım kadarıyla iktidarın çok fazla hoşuna gitmedi. Yani böyle bir hava yaratılması, yani bu iş artık halloluyor 2-3 güne kadar falan. Havasının yaratılması iktidarın hoşuna gitmedi. Onun için işte dün yine böyle bir takım sert mesajlara şahit olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yani kesinleşmiş bir şey yok. Türkiye işte itirazlarını sürdürüyor ama sonuna kadar itirazlarını sürdürmeyeceği ve bir noktada ya Madrid zirvesinde veyahut da çok geç olmayacak bir zaman içinde bu itirazlarını geri çekeceği bekleniyor. Çünkü hakikaten NATO'nun bütün üyeleri İsveç ve Finlandiya'nın bir an evvel ittifakka üye olmasını istiyorlar. Finlandiya özellikle kendisi çok acele ediyor. Böyle bir Rusya'nın bir boşluktan yararlanaraktan bir hem hudut olduğu Finlandiya'ya karşı bir saldırıya geçmesinden endişe duyuyordu Finlandiya. Ama bunu da bertaraf etmek için işte Amerika, Almanya ve İngiltere peşinen Finlandiya'ya bir güvenlik garantisi verdiler. Yani o tehlike de ortadan kalktı gibi. Ama yine de bir an evvel bu işin çözülmesi herkes tarafından belki Türkiye hariç isteniyor. Zaten fiiliyatta İsveç ve Finlandiya temsilcileri uzunca bir süreden beri ittifakın toplantılarına katılıyorlardı. İşte geçtiğimiz günlerde Baltık Denizi'nde bir tatbikat yapıldı. Türk askeri uçakları da oraya katıldı. İsveç ve Finlandiya'da iştirak etti bu tatbikatlara. Dolayısıyla yani fiiliyatta sanki NATO'ya girmiş gibiler. Kalanı böyle bir formalite icabı. Dolayısıyla arayış işte Türkiye'yi tatmin edecek takım formüller. Mesela üzerinde konuşulduğunu anladığım metinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gitsin diye işte Türkiye'nin adı İngilizce metinde işte Türkiye değil. Son zamanlarda Türkiye'nin çok iktidarın daha doğrusu çok fazla istediği Türkçe yani Türkiye olarak geçmesi de sağlanmış durumda diye görüyorum. Onu tabii Türk tarafı iktidar kamuoyuna gayet böyle olumlu bir şey olarak yansıtacaktır. Yani bu çalışmalar devam ediyor diyelim. Yani kopukluk yok. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan galiba dündü. İsveç Başbakanı Andersson'la tekrar bir görüştü. Halbuki bundan bir süre önce hatırlayacaksınız şey diyordu. Konuşacak bir şeyimiz yok falan diyordu. İşte demek ki varmış konuşulacak şeyler.
Peki Selim Bey, gelişmelerin Türkiye iç siyasetine yansıması nasıl olacak? Türkiye NATO'dan çıkmaya mı hazırlanıyor? Bu konu hakkında neler söylersiniz?
Yani bundan böyle bir süre önce sanki öyle bir takım mesajlar vardı. Şey, Cumhurbaşkanı'nın işte bir konuşmasında şeyi hatırlıyorum bir cümlesinde işte bu NATO'ya biz işte 1952 yani 70 seneden beri ondan sonra üyeyiz. Bize hiçbir faydası olmadı. İşte bütün olumsuzlukların arkasında işte askeri darbeler falan ve NATO oldu gibi şeyler söyledi. Devlet Bahçeli hükümetin iktidarında ortağı işte bir an evvel çıkmak lazım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu biz esasında NATO üyeliğine taraftarız ama işte Türkiye'de yabancı asker bulunmasını istemiyoruz dedi. Oysa biliyorsunuz işte hem İncilik var hem İzmir'de önemli bir NATO karargahı var. Orada tam sayısını bilmiyorum ama bütün üyelerden askerler görev yapıyor. Bunların işte gitmesi meclise getirilirse biz de destek vereceğiz falan dedi. Kamuoyunda işte Batı düşmanlığının ne kadar yaygın olduğunu siz de en az benim kadar takip ediyorsunuz gazetelerde falan. Sadece iktidar basınında değil, muhalefet basınında da aynı teraneyle karşılaşıyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye'nin işte NATO'dan böyle bir kapıları vuraraktan çekileceği havası vardı bundan birkaç hafta evvel. Fakat o havanın sanki değişmekte olduğunu görmeye başladım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşmasındaki o konuşmada işte 3600 ek gösterge de vardı ve dolayısıyla bütün dikkatler o kısmına yöneldi. Pek kimse şey yapmadı, üzerinde durmadı o NATO hakkında söylediklerini. Fakat artık ondan sonra bir daha lafı edilmedi. Tam tersine işte böyle bir sürü müzakere süreçleri falan başladı. Yani en azından şimdi geldi böyle bir NATO'dan çıkma şeysi, arzusu, hedefi, iddiası biraz böyle azalmış gibi gözüküyor.
Selim Bey, yorumlarınız için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için bugün.
Hoşçakalın. Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp ile yaklaşan NATO zirvesini konuştuk. Dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan 2000'e yakın göçmen izdihama neden oldu. 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken her iki ülkeden insan hakları savunucuları olayın tarafsız bir şekilde araştırılması için çağrıda bulundu. Ayrıntılar haberimizde.
İspanya'nın Kuzey Afrika'da bulunan Melilla kentinden sınırı geçmeye çalışan göçmenler tel örgüleri tırmanmaya çalıştı. Görgü tanıkları yaklaşık 2000 kişinin sınırı geçmeye çalıştığı sırada izdiham çıktığını söyledi. İzdiham sırasında göçmenlerden bazıları ezilerek, bazıları ise tel örgüden düşerek hayatını kaybetti. Bir İspanyol polis kaynağı çiti geçmeye çalışan kişilerin güvenlik güçlerine sopa, bıçak ve asitle saldırdığını ve tel örgünün zayıf olarak algılanan bir noktasından topluca geçmeyi denediklerini söyledi. Faslı yetkililer ölü sayısını 23 olarak açıklarken Fas İnsan Hakları Derneği sayının 29 olduğunu öne sürdü. İspanya sınırın kendi taraflarında can kaybı yaşanmadığını duyurdu. 133 göçmenin İspanya tarafına geçtiği olaylarda onlarca göçmenin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer 176 Faslı güvenlik görevlisinin ve 49 İspanyol sınır muhafızının yaralandığını söyledi. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, toplu geçiş girişimini İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik şiddetli bir saldırı olarak niteleyerek kınadı. Sánchez, sınırda meydana gelenlerin bir sorumlusu varsa o da insan ticareti yapan mafyalardır dedi. Uluslararası Af Örgütü İspanya Direktörü Esteban Beltransa, göçmenler Melilla'ya geçiş sırasında şiddetli hareket etmiş olsa da konu sınır güvenliği olduğunda her şey kabul edilemez. Mülteci ve göçmenlerin insan haklarına saygı duyulmalı ve bir daha benzer durumlar yaşanmamalıdır diye konuştu. Batı Sahra sorunundan kaynaklanan ve 10 ay süren İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz geçen Nisan ayında sona ermiş ve iki ülke arasında normalleşme süreci başlamıştı.
İstanbul Onur Yürüyüşü Komitesi, Onur Yürüyüşü için Sıra Selviler Caddesi'nde yapılacak basın açıklamasına destek çağrısında bulundu. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boyunca barikatlar kurdu. İstanbul Valiliği tarafından Taksim'e çıkan birçok yol trafiğe kapatıldı. Polis yürüyüşe katılanlara müdahale etti. Pek çok kişi gözaltına alındı. Muhabirimiz Ali Deniz Çakır yaşananları an be an takip etti. Ali Deniz, merhaba.
Merhaba Buket. Yaşananları şöyle anlatabilirim. Bugün saat yaklaşık 10.30'da Taksim Meydanı'ndaydık biliyorsunuz. Daha önce yapılan bir açıklamada valilik tarafından 11'den sonra Taksim ve Şişhane'de artık metroların durmayacağı açıklanmıştı. Bundan dolayı 11'den önce Taksim'de bulunmaya özen gösterdik. Çok kısa bir süre sonra aslında İstiklal'deki çeşitli ara sokaklar kapatılmaya başladı. Biz İstiklal Caddesi'nde otururken zaten birkaç tane noktaya barikat koyulmuştu. Daha sonrasında İstiklal Caddesi'ne geçtiğimizde basın olarak bütün ara sokaklarda neredeyse barikatlar olduğunu gözlemledik. Rona ile beraber, Rona Şenol da benimle beraberdi. Onun ardından ise yani Cihangir'e doğru yol aldık. Çünkü Sıra Selviler Caddesi'nin önünde bir buluşma gerçekleşeceğini duyum olarak almıştık. Burada da yaklaşık saat 2 civarında vardığımızda bir sakinlik vardı. Ama şöyle bir detay söz konusu. Çeşitli kafeler kapatılmıştı ve içerisindeki müşteriler de boşaltılmıştı. Her kafe olmamasıyla beraber bazı kafelerde bu prosedür uygulanmıştı. Yaklaşık 3 civarında ilk gözaltılar meydana geldi. Sıra Selviler Caddesi'ne giriş kapalıydı ama hemen Sıra Selviler Caddesi'nin yakınında olan akarsu yokuşunda ilk gözaltılar meydana geldi. Saat yaklaşık 3'ü çeyrek geçiyordu bunlar gözaltılar başladığında. Sadece vatandaşlar değil, eyleme katılan vatandaşlar değil, aynı zamanda AFP büro şefi Bülent Kılıç da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ardından ise kenarında bir yerinde, akarsu yokuşunun kenarında bir yerde biz çok dar bir alanda ablukaya alındık. Çünkü bunun da temel sebebi gözaltılar tamamlanmadan polis herhangi bir şekilde bizim görüntü almamızı istemiyordu diye tahmin ediyorum. Burada yaklaşık bir yarım saat boyunca kaldık. Yani çok dar bir alanda, hatta bir tane kafe vardı orada ama onun dışında pek bir şey yoktu. Çok kısa bir alanda, yani daha doğrusu dar bir alanda yaklaşık yarım saat boyunca kalmış olduk. Çıkamadık dışarı. Hemen ardından ise Pürteleş sokakta toplanıldı. Pürteleş sokakta toplandı. Biz de buradaki görüntüleri de olabildiğince yakalamaya çalıştık. Her ne kadar yarım saat geriden gelmiş olsak da burada yaklaşık 20-25 dakika boyunca bir gösteri gerçekleşti. Polis müdahalesi olmadan. 20 dakika boyunca kalabalık bir grup müdahalesiz bir şekilde yürüdü ama ondan sonra polislerin geldiğini görünce koşarak uzaklaştılar bölgeden. Hemen ardından o noktada da bazı gözaltılar meydana geldi. Onun haricinde de yürüyüşler ara sıra devam etti. Kutlu Sokak'ta ise saat 5 civarında en son gözlemlediğimiz gözaltılar oldu. Başka yerlerde gözaltılar olduğu söyleniyor ama Kutlu Sokak'taki herhalde en yoğun gözaltının olunduğu bölgeydi. Kutlu Sokak'ta aynı zamanda gerçekleşen başka bir olay ise bazı vatandaşlar yürüyüşü engellemeye çalıştılar. Bu yürüyüşü engellemeye çalışınca da LGBTİ aktivistler tarafından aralarında bir münakaşa oluştu. Onu da an be an gözlemledik. Ama hemen ardından gözaltılar gerçekleştiği için oradaki ortamı da çok fazla yakalayamadık. Bunun ardından şunu da bir gözlem olarak altını çizebilirim Buket. Çeşitli apartmanlarda sığınmaya çalışan aktivistler vardı gözaltından kaçmak için. Ben bazı arkadaşlarımla irtibata geçtiğimde de onların da farklı bölgelerde, kimisinin Kabataş çevresinde, kiminin başka bölgelerde gözaltına alındıklarını gördüm. Hatta Twitter'da, sosyal medyada, çeşitli sosyal medya aracılığıyla da gözaltına alındıklarını duyurdular. Bugün aldığımız bilgiler dahilinde şu anda yaklaşık 150 kişi gözaltına alınmış. Tabii ki tam net sayıyı bilmememizle beraber Twitter hesaplarından edildiğimiz bilgiye göre 150 kişi şu anda gözaltında ve bir iddiaya göre de avukatlar ile görüşmelerine 150 kişinin izin verilmiyor şu anda. Yoğun bir gündü. Normalde 5'te planlanan yürüyüş daha öncesinde gerçekleşti. Polis müdahalesi çoktu. Biz de basın olarak görüntü almakta zorluk çektik. Çünkü çeşitli bir şekilde ablukaya alındığımız için yani gözaltıların gerçekleştiği bölgeden yaklaşık 200 metre gerideydik ve görüntü almamız çok zordu. Ama dediğim gibi dışarıdan edindiğimiz bilgiler dahilinde 150 kişi gözaltında olduğu söyleniyor ki.
Ali Deniz, teşekkür ederiz. Yaşananları ilerleyen saatlerde aktarmaya devam edeceğiz. Medyaskop'u takipte kalın. Türkiye'de hayatın her alanında, tarihin her döneminde pek çok yasak devreye giriyor. Geçtiğimiz bir ay içinde de birçok sanatçının konseri yasaklandı. Sanatçılar konser yasaklarına rağmen sanatlarını icra etmeye devam ediyor. Bülent Ortaçgil de 50. sanat yılını 26 sanatçıyla birlikte Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda kutladı. O renkli anlar sizlerle.
Bu akşam bayağı bir eğlence varız doğrusu isterseniz. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu kadar insanı karşımda görünce korkuyorum ben. Yani o korkumu atlatmam için birazcık gevşemem lazım. Eğer bugün yepyeni bir şey öğrenememişsen, bütün günün birbirine eş, güneşsiz geçmişse.
Hayatımda ilk defa ciddiye alınmak ne derin heyecanını Bülent Ortaçgil yaşattı. Bana küçük elimi bana bir hayat verdi, yazdığı şarkılar reçete oldu hepimize. Bugün kuliste ona bakıyordum. 50,5 yıl benim için 20 yıl Ortaçgil'le birlikte sahnede şarkılarıyla 18 yaşından beri. Sizi çok seviyorum. Sevmenin kifayetsiz bir kelime olarak kaldığı bir yerdeyiz. Ve size ben bir söz verdim ilk albümde. Bana dediniz ki doğrundan şaşma. Sizin doğrunuz benim doğrum oldu. Umarım hiç kimseyi hayal kırıklığına Ortaçgil'in işaret ettiği yerden ayrılmadan hakikatle, mizahla, gerçekle verdiğiniz hayat için teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
O zaman ben bir hikaye anlatayım. Hocamın da dediği gibi okulda öğrencisi olma şerefine nail olmuş biri olarak yıllar sonra kendisiyle beraber aynı festivale denk geldik ama daha albümü yapmamıştım ben.
Spor bülteniyle devam ediyoruz. Giorgio Chiellini'nin ardından Gerrit Bale de Amerika'nın yolunu tuttu, detaylar haberimizde.
MLS ekiplerinden Los Angeles FC, dünyaca ünlü yıldız futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak İtalyan efsanesi Giorgio Chiellini ile sözleşme imzalayan Los Angeles, Gerrit Bale'ı da renklerine bağladığını açıkladı. MLS kulübü gelecek ay 33. yaş gününü kutlayacak olan Bale ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Southampton ve Tottenham'ın ardından 2013'te 100 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Bale'ın bu sezon İspanyol ekibiyle sözleşmesi sona ermişti. Gallerli yıldız Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3'er UEFA Süper Kupa, İspanya Ligi, 1'er İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası zaferleri yaşadı.
Gazi koşusunda 96. yıl heyecanı yaşandı. Yarışı Özcan Yıldırım'ın jokerliğini yaptığı Secret Power kazandı. İzleyelim.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunda 96. yıl heyecanı bugün yaşandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve büyük rekabete sahne olan yarışta 19 erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 at mücadele etti. Yarışı Özcan Yıldırım'ın jokerliğini yaptığı Secret Power kazandı. Özcan Yıldırım böylelikle Gazi koşusunda ilk kez mutlu sona ulaşmış oldu. Öte yandan İngiliz safkan Secret Power'ın sahibi Emrah Kazamızı üst üste ikinci kez bu mutluluğu yaşadı. Gazi koşusunda mutlu sona ulaşan Secret Power sahibine hatırı sayılır bir miktarda ödül kazandırdı. Gazi koşusunda birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenirken ikinciye 1 milyon, üçüncüye 500 bin, dördüncüye 250 bin ve beşinciye de 125 bin lira ödenecek.
Haber hafta sonu sona erdi. Hoşça kalın.